Ayrım 6.
Ne yazacaktı? Tablo odası, ustura hiçbir şey anlatmıyordu ona. Tablo odası neydi? Ustura ile ne ilişkisi olabilirdi? Bunları düşündükçe ayağının sızlarını unutuyordu. Doğruldu. Kağıda işkence odasında söylediklerini biraz daha genişleterek yazdı. Tablo odası neydi? Ustura ile ne ilişiği olabilirdi? Bunları düşündükçe ayağının sızlarını unutuyordu. Doğruldu. Kağıda işkence odasında söylediklerini biraz daha genişleterek yazdı. Tablo odasından bir şey anlamadığını yazdı. Soruların daha açık ve anlaşılır olmasını istedi. Değil olay, tek söz bile bulmak bir sorundu. Bıraktı kağıdı kalemi. Kıvrıldı, uyudu. Tabak kaşık sesine uyandı. Bir kap yemek, bir dilim ekmek, su yoktu. Su da vereceklerdi. Su için bir şey söylemediler. Böyle bir emir yok. Bana söylemişlerdi. İstersen bir sor. Ben soramam. Emir verilirse sana su veririm. Emir vermezlerse vermem. Benimle de konuşma. Biliyorsun ki yasak. Yemekten sonra tuvalete götürdüler. Su tenekesi paslıydı. Su kahverengi bir bulanıklık içindeydi. Pisti. Gözle görülen küçük kırıntılar, ince sümük gibi şeyler oynaşıyordu. İçmekle içmemek arasında bocaladı. Su yüzeyindeki pislikleri dağıttı. Bir avuç içti. Pas teneke, toprak kokuyordu. Dönüşte onbaşı gözünü açarken, biz de acıyoruz sana. Ama elimizden bir şey gelmez. Biz de emir kuluyuz. Okumuş adamsın, anlarsın bizi. Zaten buraya hep okumuşları getiriyorlar dedi. Kağıtları götürmediler. Hiç de sormadılar. Sabah erkenden bir doktor geldi. Onbaşıyla. Gözlüklü, kız saçlı, yaşlı bir adamdı. Onbaşının bir elinde gazete, öbür elinde melemin bir tabak. Tabakta makas, gazlı bez, bir iki küçük kutu şişe. Doktor başını sağa sola eğerek, zaman zaman da gözlerini kısarak ayaklarının çevresinde dolaştı. Kanlıydı ayakları, kirliydi. Yarı çamurlu ve şişti. Yeni sular toplamıştı. Kapkara, yumurta büyüklüğü kabarcıklar içinde. Deri yer yer mordu. Başına kaldırmış doktoru izliyordu. Doktorun yüzü kıpırtısızdı. Ne düşündüğünü yansıtmıyordu. Gazeteyi ser. Onbaşı melemin tabağı uygun bir yere koydu. Az kaldır ayağını dedi. Ayağını kaldırdı Yaşar. Gazeteyi serdi. Onbaşı tabağı uzattı. Makası aldı doktor. Ayağından biraz geri durarak makasın sivri ucunu kabarmış deriye dürttü patlatmak için. Dürterken de kendini geriye çekiyordu. Bir iki kez dürttü. Patlatamadı deriyi. Son kez biraz daha sert dürttü. Kan fışkırdı ve beyaz gömleğine bulandı. Yüzü buruşmuştu. Gördün mü? Berbat ettin gömleği. Öbür kabarcıkları daha sakınaklı patlattı. Kan gazeteye göllenmişti. Deriyi boydan boya kesti. Derinin kesilmesinden çıkan yumuşak sesin dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Ne acı ne sızı. Doktor arada bir kanlanan beyaz gömleğine bakıyordu hayıflanarak. Kabaran deriyi ölü noktanın başladığı yerden keserek attı. Kırmızı eti görünüyordu. Sarımtırak bir toz serpeledi üstüne. Gazlı bezle sardım. Onbaşı ayağının durumundan etkilenmişti. Acıyarak bakıyordu Yaşar'a. Doktor bey dedi Yaşar. Bir daha dövülürsen bir şey olur mu ayaklarıma? Kangren filan. Sen istediklerini kabul etmezsen daha çok dayanır bu ayak. Hiç merak etme. Kangren olursa da keseriz. Onbaşı gazeteyi kaldırırken kanlı orta kısım olduğu gibi yerinde kaldı. Kan çarşafa yayıldı. Yatak emdi kanı. Onbaşı bir gazete parçasıyla emilmemiş kan ve deri parçalarını yere sıyırdı. Gitti doktorun ardından. Artık dövmezler bir iki gün diyordu. Fakat doktorun sözü kırıklık yaratmıştı. Daha çok dayanırmış bu ayak ve kangren olursa keserlermiş. Bugün salı. Pazara 5 gün vardı. 5 uzun ve dayanılmaz gün. Pazarları yok işkence ediyordu. Cellatlar dinlenir o gün. Kan kokuyordu. Kan. Umulmadık bir sessizlik vardı. İçin için büyüyen bir kendine kızgınlık akacak yere arıyordu. Hamit Kahya, Ali Ekber, Kemal İren aynı yollardan, aynı acılardan mı geçti? Şu an işkence odasında kim var falakanın altında? Kimlerin kamışına akım veriliyor? Askı odasında kim asılı kollarından halkalara? Onlar, zulmün ve vahşetin, inancı ve insan onurunu yok edeceğini sanan onlar. Tarihin şaşmaz akışı önünde durabilecekler mi? Duramayacaklar. Bu kan ve zulüm yenilecek bir gün. 16 Haziran olayının yiğit işçilerini anımsıyordu Yaşar. Gözleri doluyor. Biz bir damardan akan kanız. Kan. Ağrılarını, sızılarını unutuyor, canlanıyordu. En önde düzgün yürümeyi sağlayan işçi önderleri vardı. Vatan Caddesi ve Topkapı'dan gelen yollar birbirleriyle kaynaşmış, tek beden olmuş kadın erkek işçilerle doluydu. Özel araba sahipleri kendilerine bir zarar gelir korkusuyla sapsarıydılar. gülmeye çalışıyorlar, yanlarından geçen işçileri alkışlıyorlardı. Aksaray'da hemen hemen bütün yollar tanklarla, süngülü askerlerle kesilmişti. Elleri değnekli, demir çubuklu, kanter içindeki işçiler, önde kadınlar, kızlar yarıp geçiyorlardı barikatları. Tankları aşıyordu işçi kızlar. Beyaz gömlekli, baba yiğit, yaşlı bir işçi sık sık bağırıyordu: "Tahriklere kapılmayın arkadaşlar. Biz çapulcu değiliz. Biz hakkını arayan işçi sınıfının yiğit çocuklarıyız. Bizi tahrik edecekler çıkacaktır. Tahriklere kapılmayalım arkadaşlar." Kimdi bu tahrikçiler? Sokaklardan geçerken kalabalığı korkuyla izleyen, alkışlayan dükkan sahiplerini görüyordu Yaşar. Evlerin balkonlarına, vitrinlere, dükkan önlerine bayraklar çekilmişti. Bir çapul bekliyorlardı korkuyla. Caddelerin iki yanında sevinçli, kuşkulu, ne olduğunu anlamadan alkış tutan insanlar gördü Yaşar. Heyecanından ağlayan kadınlar gördü. Kol kola girmişlerdi. Türkü söylüyordu Aşık İhsani'den. Beyazıt'tan geçiyorlardı. Önce kaynaşmalar olurdu. Dalgalanma gerilere yansıyor, akıntı durmuyordu. "Kahrolsun faşizm, kahrolsun emperyalizm!" diye bağırıyorlardı. Yaşar önlere, en önlere geçmek için yarıyordu kalabalığı. Vilayetin önünde barikatlar vardı yine. Tankları aşıyordu kadınlar. Heyecan içinde bir kadın bağırıyordu: "Askerler, siz bizden değil misiniz? Erler bizim oğullarımız değil mi? Onlar da bizim gibi yoksul analar doğurmadı mı?" Herkes bağırıyordu. Daha ilerilere fırladı Yaşar. Galata Köprüsü açılmıştı. Sinirler gerilmişti. "Vapurları işgal edelim," diyordu biri. Ama vapurlar uzaklaştırılmıştı kıyıdan. Taksim'e geçmeleri önlenmişti işçilerin. Kalın surlarla ve hendeklerle korunan derebeyi şatolarına benziyordu karşısı. Yaşar ve birkaç işçi bir grubun başındaydı. "Kahrolsun faşistler!" diyerek, "Kahrolsun emperyalizm!" diyerek yürüdüler Unkapanı Köprüsü'ne doğru. Sokak başlarında polis barikatları, sokak aralarında tanklar, askeri birlikler vardı. Unkapanı Köprüsü açıktı. Saraçhane alanında toplanıldı. Birkaç işçi önderi konuştu. İşçilerin dağılmasını istiyordu konuşmacılar. Şehirde hayat durmuştu. Ana caddelerde insandan başka hareket yoktu. Kayıkla karşıya geçerken genç bir işçi şöyle diyordu: "Bizim yöneticiler çok aptal abi. İşte şehri aldık. Daha ne bekliyoruz?" Çok kızgındı. "Şehri aldık abi, İstanbul düştü. Ama bizim yöneticilerde iş yok. Korkak hepsi." Belli ki günlerdir oluşan birikim, işçi sınıfının o güne dek görülmemiş hareketi onu heyecanlandırmış ve iktidarı burnunun ucunda, elini uzatsa tutacağı sınısını vermişti. Oysa bu kendiliğinden gelme patlamanın sonunda mutlaka söneceğini, örgütsüz her hareket gibi yenileceğini, ancak Türkiye işçi sınıfının tarihinde önemli ve unutulmaz bir kilometre taşı olduğunu bilmiyordu. O, köprüleri açtıran, vapurları denizin ortasına çektiren, tanklardan, süngülerden barikatlar kurdurtan, hayatı istediği an durduran bir güç olduğunu seziyordu işçi sınıfının. Tek tek, çelimsiz, beceriksiz, ne yapacağını bilmeyen işçilerin, kitle hareketi içinde önünde durulmaz bir güç olduğunu görüyor ve bunun heyecanını en içten, en yürekten duyuyordu. Ve yalnızca heyecanının işçi sınıfını felakete, kıyıma götüreceğini bilmiyordu. Proletaryanın Devrimci Partisi'nin önderliğinde, diyordu Mülazim abi. Hücre duvarındaki yazılardan birini anımsadı. "Evet, beğenmediğiniz götü boklu işçiler ve köylüler bir gün dünyayı değiştirecektir." O günlerin coşkusu dolduruyor içini. İşçi sınıfı yürüyor, işçi sınıfı barikatlar aşıyor. "İşçi sınıfının yiğit çocukları, beni aranıza alın." Mülazim abi giriyor yine araya. "Kitle kuyrukçuluğu, işçi sınıfı dalkavukluğu sağ gerici bir hastalıktır," diyordu. Mülazım abiye kızıyor artık Yaşar. Ne düşünse karşısına çıkıyor çünkü. Salı günü sessiz geçti. Hiç sorgucu uğramadı odasına. Akşam yemek vermediler, su içirmediler ve tuvalete götürmediler. Çarşamba sabahı 15'i yenik kağıtlar getirdi. Eskilerin üstüne bıraktı. "Akşama kadar yazacaksın. Beğenirlerse su, yemek ve sigara verilecek. Komutanım söyledi. Kaç zamandır buradayım. Konuşmayan adam görmedim. Çok direnen oldu fakat elektrik, cop, falaka bitirdi hepsini. Biri çözüldü mü gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Akılsızlık etme, yaz da kurtul." "Ne yazayım? Bir suçum yok ki benim." "Ya ne istiyorlarsa onu yaz. Yazdırırlar çünkü. Dayanamazsın, yazdırırlar." "Kimse dayanamadı. Ben senin yerinde olsam hemen yazarım. Tek sopa yemeden. Çünkü sonuç değişmez." Canı ne yemek, ne su, ne cigara, hiçbir şey istemiyordu. Bitkindi. Pis kokulu yatağa da alışmıştı. Arada bir üşüme sarıyordu bedenini. Sol kolu ve sol bacağını söz dinletemiyordu. Her yanı ağrılar içindeydi. Bileğindeki zincir sıyrıkları kabuk bağlamıştı. İsteksizce kağıtlara, kaleme baktı. Ne yazacaktı? Perşembe sabahı sorgu odasına indirdiler. Heyetimiz yazdıklarını beğenmedi Yaşar Yılmaz, dedi albayım. Kısa bir suskunluk anı her şeyi gerdi. Her şeye yeniden başlayacağız. Şu gerçeği kabul et Yaşar Yılmaz. Sizin için her şey bitti artık. Yenildiniz, kaybettiniz savaşı. Kahramanlık taslamanın zamanı değil. Gazete hışırtıları sayfa çevriliyor, katlanıyor. Bak sana ne okuyacağım. Bakalım hatırlayacak mısın? Bir zamanlar akşam gazetesine yazdığı bir yazıdan bölümler okuyordu. Hatırladın mı bu yazıyı? Evet, ben yazdım. Güzel. Demek hatırlıyorsun. Bak Yaşar, bize üniversiteden, işgallerden, boykotlardan, yürüyüşlerden ve arkadaşlarından söz et. Sonra partideki ilişkilerini, arkadaşlarını anlat bize. Akıllıyım, atlatırım diye düşünme. Yazık olur sonra. Unutma ki sen yenik bir savaşçısın. Çıt yok. Evet Yaşar Yılmaz, en baştan, üniversiteden al, anlat. Yazdıklarını, çizdiklerini unut. En baştan, seni dinliyoruz. 1964-65 yılında Adana Erkek Lisesi Fen Kolu'ndan mezun oldum. Üniversite sınavlarına girdim. Teknik üniversiteye girme hakkını kazandım. Ve elektrik fakültesine kaydımı yaptırdım. 3 ay kadar Beşiktaş'taki Paker Öğrenci Yurdu'nda yatıp kalktım. Sonra giderlerin ağırlığı yüzünden Adana Öğrenci Yurdu'na geçtim. Maddi durumum kötüydü. Yurtta kredi müdürlüğünden kredi istedim. Bir süre sonra 242,5 lira burs almaya başladım. O yıl Haziran döneminde bir dersten Şubat hakkına kaldım. Şubat'ta girdiğim sınavı kazanamadım. Bir yıl kaybım oldu. İnşaat fakültesine girdim sonra. Geçimimi sağlamak için iş aradım. Yoksul bir öğrenciydim. Ailemin durumu iyi değildi. Bakamazdı bana. Gayrettepe'de özel site kolejinde belletmen olarak iş buldum. Burada 2 yıl çalıştım. 66-67 ders yılı döneminde 3. sınıf öğrencisiydim. 2. sınıftan 2 dersten takıntım vardı yalnız. 67'de belletmenlik görevi derslerime engel oluyordu. Ayrıldım. Özel dersler vermeye başladım. O yıl Kadıköy Özel Mimarlık ve Mühendislik Okulu'nda laborant olarak girdim. Kim tavsiye etti seni? Kim yardım etti? Sağ olsun. Profesörümüz Ali Sümer'in yardımları olmuştur. Peki, devam et. Bu görevde 970'in ilkbaharına kadar kaldım. Ancak devamsızlık nedeniyle görevime son verildi. 3. ve 4. sınıflarda Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nde Levent taraflarında Boğaz Çevre Yolları'nda stajımı yapmaya başladım. Vatan Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu'nda laborant kadrosuna girdim sonra. Devgenç davası ile ilgili olarak tutuklandığım 972 Mart ayı ortalarına kadar bu görevde çalıştım. 9 Haziran 1972'de Davutpaşa Askeri Ceza ve Tutuk Evi'nden tahliye edildim. Duruşmaları tutuksuz izleyecektim. Bunları biliyoruz Yaşar Yılmaz. Aslında her şeyi biliyoruz senin hakkında. Neyse, üniversitedeki arkadaşlarını anlat bize. Yutkundu Yaşar. Birbirinden kopmuş olayları yüzleri toparlamaya çalıştı. Ben 68'e kadar herhangi bir dünya görüşü olmayan, toplumsal olaylara pek ilgi duymayan bir gençtim. Fakat olaylar öyle gelişti ki etkisinde kalmamak imkansızdı. Yürüyüşler, işgaller, boykotlar kaçınılmaz olarak bizleri de içine aldı. Arkadaşımız Vedat Demircioğlu'nun polisler tarafından dövülerek, sürüklenerek öldürülmesi bütün gençler gibi beni de sarsmıştı. Ertesi gün öğrenci arkadaşlarla Sirkeci'de toplanıp çelenk bırakmak amacıyla vilayete kadar yürüdük. Bu yürüyüşümüz 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına aykırıydı. Bu yüzden Osman Saffet, Ertuğrul Tuğbay, Haydar Gürbüz ve şimdi adlarını hatırlayamadığım 20 kadar arkadaşla birlikte güvenlik kuvvetlerince tutuklandık. Bu olay daha sonra cemiyet seçimlerindeki etkisini gösterecekti. 68'in son aylarında yapılan bu seçimlere arkadaşlarımın ısrarı sonucu ben de Kemalist grup listelerinden girdim. Seçimleri kazandık. Yönetim kurulu toplantısında arkadaşlar beni İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanlığı'na getirdiler. Başkan seçildikten bir ay sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Harun Karadeniz ile Teknik Okul Öğrenci Birliği Başkanı Çetin Uygur arkadaşlarımız tarafından düzenlenen Montaj Sanayine Hayır haftasına cemiyet olarak bizler de katıldık. Peki Yaşar, şu Hakkari işini anlat. Neler yaptınız köylerde? Halkın 5-10 liralık bağışlarıyla toplanan parayla zap suyunu köprü yaptırdık. Köylüler de bizimle çalıştı. Bak Yaşar, biz gerçeği bilmek istiyoruz. Bu ikimiz arasında kalacak. Belki ifadene bile yazmayacağız. Ama örgütümüz bilmek istiyor. Mesela köylülerle neler konuştunuz? Onlarla kampta neler yaptınız? Nasıl vakit geçirdiniz? Bunları gizli yapmadık ki. Herkes biliyor. Olsun. Sen anlat bize. Harun Karadeniz ve öteki cemiyet başkanları olan arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda Karadeniz bizlere her fakülte cemiyetinin kendi branşına giren konularda yurt sorunlarıyla ilgilenmemizi, hükümetin izlediği politikada ülke çıkarlarına ters düşen durumlarda tavır almamızı, kamuoyuna duyurmamızı istedi. Örnek verecek olursak ilaç sanayi konusunda kimya fakültesi, Boğaz Köprüsü konusunda inşaat fakültesi talebe cemiyetinin faaliyet göstermelerini, öbür cemiyetlerinde eylem koyan cemiyetleri desteklemelerini önerdi. 69 yılı Şubat sınavlarından sonra yani Mart ayında inşaat fakültesi talebe cemiyeti olarak toplandık ve yönetim kurulu Boğaz Köprüsü'nün zamansızlığı konusunda karar aldı. Şuna inanıyorduk, evet köprü tek başına İstanbul için kaçınılmaz bir ihtiyaçtı. Fakat ülkenin o gün içinde bulunduğu genel durum düşünülürse gerçekler daha iyi anlaşılacaktır. Plansız bir harcamadır. Bırak bunları Yaşar Yılmaz. Bize köprü yapılırken köylülerle olan ilişkilerinizi anlat. Neler konuşurdunuz köylülerle? Köprünün yapımında çok emeklere geçti köylülerin. Bütün günün yorgunluğu akşama konuşacak güç bırakmıyordu zaten. Bazen günün konusu neyse o olaylar üzerine konuşurduk. Biz seninle dostça konuşuyoruz. Bak sense yan çiziyorsun Yaşar. Burada nice örgüt liderleri geldi geçti. Hemen hepsiyle dostça sohbet ettik. Konuştuk. Onlar yenildiklerini, savaşı kaybettiklerini kabul ettiler. Bu kez yenildik dediler ve dostça bazı gerçekleri anlattılar. Dayak bile yemeden, fiske bile vurulmadan gittiler. Senin için söyleyemiyoruz yanlış anlama. Sen kendin istiyorsun dayağı. Keçi gibi inat ediyorsun ya. Şu gerçeği kabul et Yaşar. Yenildiniz. Savaşı kaybettiniz. Biz kazandık. Yenilmiş bir insanın direnmesine gerek yok. Bazı militanlar geliyor. Alt kademelerden. İnat ediyorlar, çamurlaşıyorlar. Okuyoruz liderlerin ifadesini, yıkılıyorlar bu sefer. Seninle anlaşacağız. Tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Olur mu evladım? Efendim ben bildiklerimi samimiyetle söyledim ve söylüyorum. Yalnız siz inanmıyorsunuz. Anlaştık dedi bir ses. Ama bu kendi aralarında bir konuşmaydı. Yavaş sesle söylenmişti. Samimi değilsin. Onun için inanmıyoruz dedi albayım. Ketum davranıyorsun. Mesela şu sendikacılar konusunda. Oysa bizim bildiklerimiz var. Bak Yaşar. Biz ilki olarak iki kişi ne derse onlardan sonra gelenin de söyleneni doğrulamasını bekleriz. Senin işçi arkadaşların gelmiş. Biz böyle böyle bir iş yaptık. Ama hata ettiğimizi anladık. Pişmanız demişler. Sen gelmiş masal anlatıyorsun bize. Kıvırtıyorsun. Kıvırtmak yakışır mı erkekliğe, devrimciliğe? Bilmediğimizden değil ısrarımız. Biliyoruz her şeyi. Seni deniyoruz. Nasılsa konuşacaksın Yaşar. Çaresiz konuşacaksın. Gel bizi yormadan konuş. Şöyle bir boşal. Rahatla be Yaşar. Oh de şöyle bir. Rahat yemeğini, sigaranı, suyunu iç. Bizi işkence eden, bundan zevk alan sadistler sanma. Efendim, bu konuda bildiklerimi yazmıştım. Ben sendikanın kurulduğu günlerde tesadüfen avukatın yazıhanesinde karşılaşmıştım işçilerle. Sözünü az önce anlaştık diyen ses kesti öfkeyle. Albayım diyordu. Bu eşşol eşek orospu çocuğu her işte tesadüfen karşılaşır. Sadece sıradan bir dostluğu olur. Yine beklenmedik bir tokat patladı. Her şey birbirine karıştı. Karanlık yıldızlandı. Her an nereden geleceği belli olmayan darbelerin yılgınlığıyla büzülmüştü. Albayım çağıralım komandoları tırnaklarını söksünler bu ibnenin. Bir ses ibne edelim. Kurşuna dizelim albayım. Uğraşmayalım izin verin albayım. Böğrüne bir tekme indi. Ayaklarını düşündükçe dehşete kapılıyordu. Odada koşuşmalar oluyordu. Kapılar açılıp kapanıyordu. Sandalyeler devriliyordu. Yanından hızla geçenler oluyordu. Fısıltılar, olanları bilememenin tedirginliği, şaşkınlığı, korkusu Yaşar'ın sınırlarını aşıyordu. Postal kokusu ve kendine özgü o asker kokusu. Komandoların geldiğini anlamıştı. Hani karlı, soğuk bir günde dışarıda çok kalmış, üşümüş bir insanın kendine özgü bir kokusu olur ya, öyle bir koku duydu burnun ucunda. Yaz mıdır, kış mıdır unuttu, karıştırdı, titriyordu, çenesi birbirine vuruyordu. Mengene gibi iki el, iki yanından tuttu kaldırdı. Yine topuklarına vurup düşürecekler miydi? İlk günün ağrıları sürüyordu daha kafasında ve kuyruk sokumunda. Hazırlıksız düşmekten korktuğu için her an tekmenin vurulacağını bekliyordu. Tetikteydi. Açlık, susuzluk, ağrıyan sırt ve böğürleri, ayaklarının durumu onu çökertmişti. Direnci azalmış, bilinmeyen yeni acılara, baskılara, zorluklara daha ne kadar dayanabileceğini kestiremiyordu. Fısıltılar oluyordu. Ne konuştuklarını anlamıyordu. Korkuyla dikiliyordu ayakta. Tamam, götürün. Ansızın bütün gürültüler kesildi. Koluna girenler yarı sürükleyerek götürdüler. Tabanlarına basamıyordu. Başını eğ, düz yürü, merdiven diyorlardı. Ne söylenirse uyuyordu. Açık havaya çıktı. Çakıllar batıyordu ayaklarına. Ayak seslerinden, arkalarından kalabalık bir grubun geldiği anlaşılıyordu. Kurşuna mı dizeceklerdi? Yo. Gündüz gözüyle yaparlar mıydı bu işi? Çakıllar çakırdıyordu. Dizleri taşımıyordu artık. Dur! Durdular. Bacakları titriyordu. Mezar hazır komutanım. Ayak sesleri uygun adımlarla karşısına sıralandı. Hafif hafif fışıldayan yaprak sesleri ve çakılda yürüyen ayaklardan başka bir ses duyulmuyordu. Kollarını tutanlar, kollarını bıraktılar ve koşarak ayrıldılar yanından. Yalnızdı, duramıyordu ayakta. İki büklümdü. Ölümün buz gibi soluğunu duydu yüzünde. Hiçbir şey düşünemiyordu artık. Bir ses, durun. Sessizlik, durun, yeni emir var. Şimdilik ertelendi. Askıya biraz daha düşünsün diye emir geldi. Önce askıya alınacak. Dayanamıyordu. Başı omzuna düşmüştü. Her soluk alışta inliyordu. Ağzı yarı açıktı. Alt dudağını ileri uzatıp bakınca beyaz cigara kağıdı gibi beyaz bir tabakayla kaplı olduğunu görüyordu. Ayakları taşımıyordu bedenini. Bütün ağırlık kollarındaydı. Başının üstündeki ampulün sıcaklığı bunaltıyordu. Askıya alınalı 2 saati geçmiş olmalıydı. Kolları uyuşmuştu. Az da olsa rahatlatacak çareler arıyordu. Dişiyle pijamasının kollarını çekiştirse, sürtünmeyle kan dolaşımının daha işlek olmasını sağlayabilir miydi? Denedi, çekiştirdi. İple deri arasındaki bezin küçük hareketi bile etkisini gösteriyordu. Belki öyle sanıyordu, belki de hiçbir yararı yoktu. Ama avuturdu kendini Yaşar. Sık sık pijamanın kolunu dişliyor, çekiştiriyordu. Ne yapıyorsun komünist? Hiç ses çıkarmadı. Omuzu salyalanmıştı. Omuzunda toplanmıştı pijamanın kolu. Kapı açıldı, 15'i girdi. Ne yapıyorsun lan? Tavrı ürkütmüştü Yaşar'ı. Daha 2 gün önce biz de acıyoruz sana ama diyen değildi sanki. Sağlı sollu 3-4 tokat indi yüzüne. Hiç beklemiyordu. Dudağı dişine gömülmüş olmalıydı. Sıcak kan yayıldı ağzına. Ağzını sulandırdı. Askerliği mi yaktıracaksın lan bize? Hiç de iyilik yaramıyor ha. Bir tekme de dizine vurdu. Bırakıp gitti. İnlemeye başlamıştı Yaşar. Baygınlık yoklayıp geçiyordu. Yüreği öyle yavaş ve öyle uzun aralıklarla vuruyordu ki... Bittim bitiyorum diyordu sanki. Nöbetçi kendi kendine türkü söylüyordu. Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun diyordu ağır. Dokunaklı bir sesti. Boğazı kurumuştu Yaşar'ın. Dudağının kanayan yerinden kan emmeye çalışıyordu. Ve sık sık kolum tutmuyor, kolum tutmuyor diye inliyordu. Nöbetçi türküsünü kesiyor. Konuşmazsan boynunda tutmayacak daha diyordu. Türküsünü bıraktığı yerden alıyor sürdürüyordu. Kolum tutmuyor. Kolum tutmuyor anam, kolum tutmuyor gelin anam. Kendine seslenilmediğini, Yaşar'ın kendi kendine konuştuğunu anlayınca merakla dilekten bakıyordu nöbetçi. Ana, ana kolum tutmuyor ana. Nöbetçiler değişti. Susuz kalmıştı, toprak gibi çatlayacağını sanıyordu Yaşar. Her şey kendine özgül kokusunu yitirmişti. Yeni bir bileşime varmıştı. Kan, kan kokusunu, ter, ter kokusunu, postal, postal kokusunu taşıyamıyordu artık. Sıcaklığın içinde bunaltı, dayanılmazlık, acının bir parçası oluyorlardı artık. Anam, ölüyorum anam, kollarım tutmuyor anam. Akşama doğruydu. Ya da öyle sanıyordu. Tuvalete gidebilirse bir süre kurtulabileceğini, avuç avuç paslı sudan içebileceğini düşündü. Nöbetçi, tuvalete gitmek istiyorum. Nöbetçi gözlerini dayadı kapıdaki merceğe. Sessiz bakıyordu. Tuvalete gitmek istiyorum. Nöbetçi kıpırdamıyordu bile. Nöbetçi, asker kardeşim. Nereden kardeşin olurum lan senin? Pis komünist. Tuvalete gitmek istiyorum. Tuvalet yok. Çok sıkıştım. Üstüne işe. Büyük ama. Altına et. Tuvalet muvalet yok. Yasak lan yasak. Bir daha da benimle konuşma. Sesini kesti Yaşar. Bir insanı bu denli katılaştıran neydi? Boynu düştü yine. Susuzluk. O güne dek gördüğü en güzel pınarları getiriyordu aklına. Cilo Dağı'ndan inen aras bir suyu, pamuk gibi beyaz akıyor, zapa karışıyor. 100-150 metre ince bir çizgi halinde koruyor beyazlığını. Serin ağaç gölgeleri düşlüyor Yaşar. Yaylanın serin, o üşümesi doyumsuz akşamlarını düşünüyor. Kapı mı açılıyor, kollarını mı çözüyorlar? Onları yaşamıyor da anımsıyor Yaşar. İki yanından tutmuşlar, bir onbaşı bir er. Kollarını ağır ağır yanına indiriyorlar, hareket ettiriyorlar. Sonra ellerine zincir bağladılar ve serin, ıslak, su dolu bir kuyuya sarkıttılar Yaşar'ı. Hiçbir şey görmüyordu. Bir kova gibi dönüyordu Yaşar. Zincirleri şakırdadı ve kovanın kulpuna bağladılar zincirleri. Aptallık etme, konuş. Bak insanlıktan çıkmışsın. Buradan sağ çıkmak istiyorsan ne diyorlarsa kabul et. Yaz, buraya çok adam geldi. Hepsi inat etti başta ama sonra... Yabancı değildi bu ses. Bir yerlerden anımsıyordu. Kurtulamazsın. Konuş, kurtul. Bildiğimi söyledim. Şimdi sana yiyecek göndereceğim. Yarına iyi düşün. Seni askıdan ben indirdim. Çok kötüydü halin. Sayıklıyordun. Ne diyordum? Şişman teyzem, kelepçeli kara çocuğu unutma diyordun. Kim bu şişman teyze? Acıdım haline. İndirdim seni, iyi düşün. Gitti. Gözünü açtılar az sonra. Bir cigara duruyordu komodinin üstünde. Ve küçük, plastik bir tasta sütlaç. Bir bardakta su vardı. Önce suyun yarısını içti. Sütlaç yedi. Kalan suyu yudum yudum. Her yudumu tadına vararak içti. Cigaraya baktı uzun uzun. Orada, komodinin üstünde binlerce zarfından birinin kristalleşmiş halini görüyordu. Tası bardağı almak için geldi onbaşı. Cigaranı yakacak mısın? Ya, içmeyeceğim, götürebilirsin. Anlamadı onbaşı. Bir şey de sormadı. Ayağını ve bir kolunu karyolaya zincirleyip gitti. Cigarayı da götürmüştü. Kıpırdayacak gücü yoktu. O gece yorgunluğun ve acının bedeninde kendine uygun yeni yuvalar bulduğunu gördü. Acı yeni zaferler, yeni alanlar kazanıyordu bedeninde. Gelin, öksüz, şişman kadın ve işçi sınıfı azalan, bir avuç kalan direncinin içinde yüreğinde can çekişiyordu. Ölmemeliydi direnci, yaşamalıydı, güçlenmeliydi. Hatasını şimdi bu acılığın içinde daha iyi görüyordu Yaşar. Faşizmin artan baskıları karşısında geri çekileceğini mücadeleyi seçmeliydi. Faşizme karşı direnen yiğit unsurlar içinde yerini almalıydı. Niye yapmadı böyle? Niye yapamadı? Polisler kelepçe takarken bile ne gereği var? Kaçacak göçecek değilim demişti. Onların hangi çarkın içinde, neyin, kimin hizmetinde olduğunu düşünmeden takındığı tavır polisleri bile güldürmüştü. Kaçamazmış. Arkadaşım pek suçu yokmuş zaten demişlerdi. Burjuvazinin sınıf mücadelesine verdiği önemi göremiyordu. Mülazim abiye zaman zaman duygulu kızgınlık, dostça, inanan bir yakınlığa dönüşüyordu. Neredeydi şimdi Mülazim abi? 12 Mart'tan sonra arandığını duymuştu. Yakalandı mı bilmiyor. O da bu işkencelerden geçti mi? Burjuvazinin şiddetini etinizde, kemiğinizde duyacaksınız bir gün. Onun vahşetini, gerçek yüzünü göreceksiniz diyordu. Burjuvazinin şiddetine karşı direncini çoğaltmak için nelere bel bağlıyordu Yaşar? Dolmuşlar, otobüsler, tren düdükleri, plajları dolduran insanlar ne yapabilirlerdi Yaşar için? Kelepçeleri, paslı zincirleri, işkence hücrelerini, hapishane duvarlarını, işkencecilerin, kan emicilerin zulüm saltanatını, faşizmin kanlı diktasını kim yıkabilirdi? Şişman teyze domatesleri, biberleri yıkasa ne olur? Sabahlara dek Yaşar için ağlasa ne olur? Burjuvazinin şiddetini, kini, öfkesi ve şiddeti yenebilir Yaşar. Asıl bel bağlanacak güç hangisidir? Şiddet şiddeti doğurur. Burjuvazinin şiddetini işçi sınıfının devrimci şiddeti yenecektir derdi Mülazım abi. Yeni bir gün için burjuvazinin şiddetini de içeren yeni bir çizik çekti komodinin tahtasına. Çizgiler 9. günü gösteriyordu. Ayakları kirli ve şişti. Sargılardan biri açılmıştı. Kapkaraydı bezi. Onbaşı geldi. Bir deste kağıt, ucu güzelce açılmış bir kurşun kalem bıraktı. Yazacaksın bunları dedi. Birazdan gelip alacağım. Gitti. Daha önce yazdıklarını, konuştuklarını yeniden yazdı. Tablo odası, ustura ve benzeri sulardan bir anlam çıkartamadığını belirtti. 9 gündür boşuna tutulduğunu, gerçekten bir şey biliyorlarsa söylemelerini, yardımcı olmalarını istedi. Bıraktı kağıdı kalemi. Yasalara uyulursa 21 gün sonra gözaltı süresi doluyor. Yargıç karşısına çıkartılması gerekiyordu. 21 günde kaç kez daha işkenceye vurulur onu düşünüyordu. Onbaşı bol şekerli bir çay getirdi. Kağıtları kaleme aldı gitti. Çayı yudumlarken gözlük kapıdaydı. Yazıyı beğenmeyecekler, alacaklar da aşağıya. Basacaklar da sopayı. Bunları düşündükçe treni kaçırmaktan korkan bir yolcu telaşıyla yudumladı çayını. Kapı her an kalkabilecek bir trendi. Bir daha falakaya yatırılırsa dayanabilecek mi Yaşar? Kapıda onbaşıyı, onbaşının elinde gözlüğü görünce ta derinlerde yandık diye inilti duydu. Sanki karnında bir adam vardı da o inlemişti. Anan ikildi, beğenmediler yazıyı diyordu onbaşı. Aynı kanıyı paylaşıyordu Yaşar. Evet, anısını belleyeceklerdi şimdi. Gözleri bağlanmıştı. Ayağını karyolaya bağlayan zinciri çözüyordu onbaşı. Bir yığın ayak sesi, daha uzaktayken kapı telaşla açıldı. Onbaşı geri çekildi. Patırtılar doldu odaya. Elleri kucağında, kıpırdamamaya çaba harcayarak oturuyordu Yaşar. Ayaklar odanın çeşitli yerlerine dağıldılar. Bir ayak yaklaştı durdu. Yazdığın kağıtlar nedir dedi Yaşar. Adam mı kandırıyorsun? Sesi tanımaya çalışıyordu. Dünkü sesi hiç aklında yokken tanıyıverdi. Ben buranın asayiş amiriyim diyen sesti. Ama bu kim? Bu da yabancı değil. Senin anan ikilecek. Daha asıl konulara girmedik. Bunu da tanıdı. Anlaştık diyen sesti bu da. Sen şimdiden böyle kıvırtırsan buradan çıkamazsın. Konuşacaksın Yaşar Yılmaz. Konuşacaksın. Yoksa çıkamazsın. Kafana ben sıkarım kurşunu. Sanma ki 30 günü tamamlar giderim. Gidemezsin. Senin kalmana, gitmene, varlığına, yokluğuna ancak örgütümüz karar verebilir. Sen şimdi beni iyi dinle. Heyetimiz seni bekliyor aşağıda. Bize tablo odasını anlatacaksın. Kime ustura çektin anlatacaksın. Bir kaynakçı gönderecekmişsin. Onu ve bir de nişanlının bütün bu ilişkiler içindeki yerini anlatacaksın. Bir saat sonra alacağız seni. İyi düşün. Varlığın ve yokluğun anlatacağın yerlerin doğruluğuna bağlı.